dünden kalanlar.
Dün Türkiye'nin ilgi odağı.
Dün gündemi sarsan bir önemli hadise daha var.
Dün mecliste yeni bir eylem başlattılar.
Gazete manşetleri.
Biz hiç kanmadık manşetini atmış.
Aşkın mucizesi diyor manşet haberinde.
İhbar etti, ihraç edildi diye bir manşet var.
Köşe yazarları.
Köşe yazarlarıyla devam edelim.
Abdülkadir Selvi'nin köşesine geçiyoruz.
Ali Sirmen de şöyle yazmış bugünkü köşesinde.
Eğlenceli yorumlar.
Maksat o değil. Maksat o güzel bikinili fotoğrafı koymak. Yani bizim hani o insaf et klişemiz var ya. Ya insaf et Ahmet Hakan dedirtiyor insana. Yani.
Ve final şarkıları.
Final müziğimizi çalalım. Madrugada'dan geliyor bugün. Hani bir.
Zafer Arap Kirli ile Seyri Sabah. Hafta içi her gün 7-9 saatler arasında RSFM'de.
Zafer Arap Kirli ile Seyri Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Ekim Pazartesi, saatlerimiz 7'ye 1 dakika geçiyor. Yeni bir sabaha, yeni bir güne, yeni bir haftaya başlarken hepinize merhabalar. Burası RSFM Seyri Sabah programını dinliyorsunuz. Ben Zafer Arapkirli. Bu sabahta saat 9'a kadar birlikteyiz. 2 saat süreyle sizlere gündemdeki ayrıntıları, olup bitenleri aktarmaya çalışacağız. Gündemde neler var? Özellikle hafta sonunda neler oldu 2 gün boyunca? Onları bir özetleyeceğiz. Bu hafta neler olması bekleniyor bu sabahtan itibaren? Onları da sizlerle paylaşacağız ve gazeteleri her sabah olduğu gibi birlikte okuyacağız. Gazetelere bu gündem maddeleri nasıl yansımış? Hangi başlıklarla, manşetlerle, spotlarla, fotoğraflarla değerlendirilmiş yazılı basın? Gazeteleri her sabah olduğu gibi birlikte okuyacağız ve ikinci bir saatlik bölümde de, yani 8 ile 9 arasında da, bu gündemin ayrıntılarını gazetelerin köşe yazarları nasıl değerlendirmişler, analizleri, yorumları nasıl, onlardan alıntılar yapacağız. Yine her sabah olduğu gibi yol ve hava durumunu paylaşacağız. Gelin önce yol durumuyla başlayalım. İstanbul'un trafiğine bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda %29 gibi genel bir yoğunluk oranı görüyoruz. Son derece normal, doğal bir veri. Her şeyin yolunda gittiğini, yani her şeyin normal olağan seyrinde gittiğini gösteriyor. Bir araç arızası ya da trafik kazası bildirimi yok şu an için, çok şükür. 1. ve 2. köprü güzergahlarında yoğunluk var. 1. ve 2. köprüye Anadolu yakasından gelişte, yani Anadolu Avrupa geçişlerinde bir yoğun trafik görüyoruz. Ama onun dışında da bir olağanüstü durum yok ya da yoğunluk yok. Hem de D100'de bağlantı yollarında, ana güzergahlarda yemyeşil, yani akıcı, yani açık bir trafiğe rastlıyoruz haritaya baktığımızda. Hava durumuna da bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca hava nasıl olacak? Geçen hafta hatırlayacaksınız, her sabah burada biraz da hani şükrederek havanın nasıl açık ve güneşli olacağını ve mevsim normallerinin en az 3-4 derece üzerinde seyrettiğini aktarmıştık. Ve hemen her gün açık ve güneşli hava tahminlerini sizlerle paylaşmıştık. 22, 23, 25 derecelere varan hava sıcaklıklarından söz etmiştik. Ama bu hafta artık yavaş yavaş soğumaya başlayacak hava. En azından 1-2 derece daha soğuyacağı ve yağmurlu havaların geldiği anlaşılıyor. Pazartesi günü, yani bugün, İstanbul'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. 21 derece hava sıcaklığı tahmini yapılıyor. Salı günü ise, yani yarın, yağmur başlayacak. Yağmurlu bir hava tahmini var. Yine 21 derece. Çarşamba günü yağmurun biraz daha şiddetini artırması ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da İstanbul'da çarşamba günü 20 dereceye inecek gibi gözüküyor. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara'da da bugün çok bulutlu bir hava olacak. 22 derece. Salı günü parçalı bulutlu ve açık bir hava, 21 derece. Çarşamba günü Ankara'da da yağmur bekleniyor. 17 dereceye varacak Ankara'da hava sıcaklığı çarşamba günü, yani düşecek. Önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Bugünle çarşamba arasında 5 derecelik bir farktan söz ediyoruz. İzmir'e baktığımızda, İzmir'de bugün açık ve güneşli bir hava tahmini var. 24 derece olacak. Salı günü yağmur var İzmir'de de, 21 derece ve çarşamba günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 derece olması tahmin ediliyor. Gelelim gündeme. Gündemde neler olup neler bitmiş? Çok yoğun bir hafta sonu yaşadık. Yani demeçlerle, olaylarla, yaşananlarla yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. Hani geçen hafta da demiştik ya, başka herhangi bir ülkede bir yılda, hatta 3-5 yılda yaşanabilecek olaylar, önemli olaylar, yani manşet olabilecek ciddiyette olaylar Türkiye'de neredeyse bir günde filan yaşanıyor. Hafta sonu da son derece yoğundu. Hem siyaset anlamında hem de başka alanlarda da yoğun bir gündem yaşadık Türkiye'de. Bu hafta sonunda. Mesela istifa krizinin gerilimi devam etti. Biliyorsunuz 3 belediye başkanı Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifaları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi tarafından. Hadi adını koyalım. Reis tarafından. Hadi adını koyalım. Cumhurbaşkanı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri tarafından istenmişti. İstifa edin denmişti. Daha önce 3 başkan hakkında da, 3 belediye başkanı hakkında da bu talep dile getirilmişti. İstanbul, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etmişti. Ama Ankara, Bursa ve Balıkesir'de acaba direniyorlar mı görüntüsü oluşturan bir manzara var şu an itibariyle. Melik Gökçek bir kez görüşmüştü sarayda, yani Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayaküstü bazı görüşmeler gerçekleştirmeye çalışmıştı. İşte karşılamalarda, uğurlamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek bir şeyler iletmeye çalışmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da defaten kamuoyunun önünde yaptığı açıklamalarda ben onların istifalarını talep ettim, artık getirip vermeleri gerekiyor. Çünkü vermezlerse davamıza aykırı hareket etmiş olacaklar, benim irademe aykırı hareket etmiş olacaklar şeklinde bir beyanda bulunmuştu. Keza Sayın Başbakan da, Sayın Binali Yıldırım da bu yönde bir açıklama yapmıştı geçen hafta sonuna doğru. Getirip istifalarını sunacaklarını umuyorum demişti. Hafta sonunda yine hükümetin önemli bakanlarından Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da başbakanla paralel bir açıklama yaptı. O makamları boşaltacaklarını umuyorum şeklinde bir açıklama yapıldı. Buna mukabil Bursa'nın belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin vallahi ben görevimin başındayım şeklinde her gittiği yerde uzatılan mikrofonlara şu anda istifa gibi bir şey düşünmüyorum, görevimin başındayım şeklinde açıklamaları dikkat çekti. Yani görünürde bir direniş var. Görünürde bu iradeye, bu talebe bir direniş olduğu görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bugün görüşmesi bekleniyor. Tekrar ya da görüşmeye çalışacağı bildiriliyor. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı ile, ama bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi bilemiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Mahir Ünal dün yaptığı açıklamada yine sert ifadeler kullandı. Dedi ki evet, sandıkla gelen sandıkla gider, yani milletin iradesidir, ama istişare de önemlidir. Yani onu getiren, oraya aday gösteren makamlarla da istişare, görüş birliği içinde, görüş alışverişi içinde olması da önemlidir dedi bu makamları işgal edenlerin. Ve istişareye uymayan bu davanın bir neferi olduğunu söyleyemez dedi. Yani şu ana kadar gösterdikleri tavırla istişareye uymadıkları imasında bulundu ve bu davanın bir neferi olduğunu söyleyemezsiniz dedi. Şimdi bu davanın bir neferi olmak ne demek? Bizle beraber kol kola aynı safta yürüyor olmak demektir, değil mi, onların açısından? Eğer bu davanın neferi değillerse o zaman da ihraç edilmeleri gündeme gelebilir. Ama görünen o ki bu başkanlar bir aşamada istifa edecekler. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da parti liderinin iradesine bu kadar da uzun süre direnmeleri söz konusu olamaz. Benim şahsi kanım şu ki bu belediye başkanları, bu siyasetçiler bu şekilde makamlarından uzaklaştırılmayı içlerine sindiremiyorlar. Sindiremedikleri için de onları oradan uzaklaştırmaya çalışan, hatta itekleyen, hatta biraz da böyle dirsekle gemiden atmaya çalışan iradeye de kendileri de bir bedel ödetmeye çalışıyorlar. Yani sen bizi buradan zorla, bizim arzumuz hilafına göndermeye çalışıyorsun ama biz de senin otoriteni sarsacak, hani daha kaba tabir kullanacağım, raconunu çizecek ya da iradeni zedeleyecek, iradenin üzerine biraz gölge düşerecek bir direniş içinde gözükürüz ki kamuoyu nezdinde de senin itibarın biraz daha zedelensin diye. Bu böyledir. Yani bir otorite, çok otoriter bir makam, diyelim bir baba evladına ya da işte bir genel müdür ya da dernek başkanı ya da parti lideri ya da devlet başkanı görevden ayrılmasını istediği ya da bir şey yapmasını istediği insana bir şeyi emreder, o yapılmaz. Bir daha emreder, o yapılmaz. Bir daha emreder, o yapılmazsa o liderin otoritesi sarsılmış olur. İtibarı belli bir şekilde en azından nasıl desem zayıflamış gibi gözükür. Onlar da anladığım kadarıyla kendilerini görevden almak isteyen otoriteye böyle bir karşı bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bakalım bundan kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar sürekli olarak sandık. Milli irade. Halkın oyu. Vesayete karşıyız diyen insanların bugün kendileri bir vesayetçi anlayışla, kendileri sandığı oyu ve halkın iradesini dışlar bir anlayışla belli makamlara gelenleri oradan zorla ittire kaktıra, hatta böyle kamuoyunun önünde kavga ede ede uzaklaştırmaya çalışıyorsa, burada en büyük yarayı alan şey de demokrasidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AKP liderinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda enteresan bir açıklaması vardı. İstanbul'da bir toplantıda şöyle bir ifade kullandı. Yani yerel yönetimler olarak İstanbul'un beklentilerini karşılayamamak ya da İstanbul'un olması gerektiği şekli sağlayamamak konusunda dedi ki İstanbul'a ihanet edildi. Bundan ben de sorumluyum dedi. Yani kendi sorumluluğunu da itiraf etmiş oldu. Kendi sorumluluğu tabii ta 1994 yılından belediye başkanı olarak seçildiği tarihten başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği tarihten başlıyor. Ondan sonra da bu partinin yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlarını tabii tayin etmesi ve onların politikalarını belirlemesi, onların politikalarına ortak olmasıyla ve tabii 2002 yılından beri de Türkiye'de en yüksek mercide oturan insan olması ve kararları vermesi, gerek Türkiye ile gerekse İstanbul'la ilgili kararları vermesi hasebiyle önemli bir sorumluluk üstlendiğini zaten herkes söylüyordu. Ama herkes söylerken o bunları reddediyordu. Ama sonunda dedi ki dün işte İstanbul'a ihanet edildi, ben de sorumluyum şeklinde bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi liderinin ve tabii bir başka sıfatıyla da, en önemli sıfatıyla bu kontekste, bu bağlamda en önemli sıfatıyla İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu açıklamalarını önemli bir isimle, Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp Muhçu ile değerlendireceğiz bugünkü yayınımızda. Saat 8.30 civarında bir canlı bağlantımız olacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ihanetten neyi kastettiğini ve kendi sorumluluğundan neyi kastettiğini değerlendirmeye çalışacağız. 8.30 civarında Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu ile röportajımızı kaçırmayın derim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir de İstanbul'daki bu dikey yapılaşmayla, çok yüksek katlı binalarla ilgili bir değerlendirmesi vardı. O da dedi ki 100 katlı bina yapmak sizi medeni yapmıyor, biz de bu tuzağa düştük dedi. Yani geç de olsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu anlamasından bir sevinç duyalım mı? Ama 100 katlı binalar orada işte. 30, 40, 50, 60, 80, 100 katlı binalar dikilirken Sayın Cumhurbaşkanı da pekala o müteahhitlerin arkasında durdu. O projelere destek verdi ve kendi itiraf ettiği gibi de Adalet ve Kalkınma Partisi ve bunca senelik İstanbul'u yönetenler hep zannettiler ki yüksek binalarla medeniyet gelecek. Yani İstanbul'un böyle o gök çizgisi de, hani yabancı tabirle skyline'ına baktığımızda koca koca gökdelenler olduğunda biz zannettik ki daha medeni bir memleket haline geleceğiz. Böyle New York gibi, işte Washington'da yok gerçi ama New York gibi, işte Los Angeles gibi, Chicago gibi, efendim bazı Avrupa başkentleri gibi koca koca gökdelenler olunca tamam işte yırttık kalkındık. O binalarda ne yapılıyor? O binalarda ne yapıldığını ben size söyleyeyim. Rant düzeni çalışıyor, rant düzeni işliyor. Onu işleten bir takım ofisler, onu işleten bir takım şirketler çalışıyor. Ama o binaların bir tanesinde bile bu ülkeyi bir adım ileri taşıyacak bir üretim yapılmıyor. Vardır, yapılıyor diyen de gelsin desin ki falanca gökdelende de öyle bir şey yapıyoruz ki biz ülkenin böyle koşar adım ileriye gitmesine, koşar adım medeniyete daha fazla yaklaşmasına, medeniyet düzeyini artırmasına katkıda bulunuyoruz. Meydan okuyorum, birisi gelsin şu masanın öteki tarafına desin ki falanca 100 katlı binanın 82. katında biz öyle bir şey yapıyoruz ki bu ülkeyi kalkındırıyoruz desin. Burada tartışmaya hazırım. Başka neler oldu? Maalesef doğudan ve güneydoğudan çatışma haberleri gelmeye başladı. Terör örgütü yine can almaya devam ediyor. Askerlerimizi şehit etmeye devam ediyor. Dün de Van'ın Başkale ilçesi yakınlarındaki çatışmada bir askerimiz şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırımızın ötesinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak özellikle de Irak'ta PKK varlığıyla ilgili olarak Irak'ta ve Suriye'de PKK varlığıyla ilgili olarak daha önceki demeçlerinden birini biraz farklılaştırarak tekrarladı. Hani bir gece ansızın gelebiliriz şeklindeki ifadeyi defaten kullanmıştı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de bir gece ansızın vurabiliriz dedi. F-16 olur oraya gideriz dedi. Yani teröristler neredeyse ve oradan bize ne zararı vermeye çalışırlarsa biz de F-16 olur onları vurabiliriz şeklinde yine teröristlere bir tehdit anlamında demeci vardı. Başka neler oldu? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınıp, gözaltına alınıp sonra da tutuklanan bir görevli vardı. Hatırlayacaksınız FETÖ soruşturması kapsamında Fethullahçı darbenin, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerine yardım ve yataklık etme suçlamasıyla ya da onlarla bir şekilde işbirliği yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri bu tutuklamadan rahatsızlığını dile getirmişti. Hatta öylesine boyutlara varmıştı ki bu gerilim. Amerika Birleşik Devletleri vizeleri askıya aldı. Türkiye'de mukabil bir kararla Türkiye'de vizeleri askıya aldığını açıklamıştı. Bu konuda hatta görüşmeler yapmak üzere geçen hafta bir heyette Türkiye'ye gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin o görüşmeler sırasında malum personeli yani o polis ya da işte emniyet ve istihbarat irtibatında çalışan görevlinin telefonunu istediği, telefonunu talep ettiği anlaşıldı. Yani şunu demeye getiriyor Amerika Birleşik Devletleri, evet vatandaş sizin vatandaşınız, siz tutuklayabilirsiniz ama telefon bize ait, konsolosluğa ait bir telefon, ona el koyamazsınız, onu verin bize şeklinde. Tabii ne olacaksa yani o telefondaki bilgileri korumak mümkün değil. İşte o telefonu aldıysa bizim emniyet makamları o telefondaki bilgilere de erişmiştir, ulaşmıştır. Onun üzerinden de soruşturma dosyasına da bir takım deliller elde etmeye çalışıyordur ya da elde etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu telefonu geri istemekle ne yapmak istiyor? Tabii o da anlaşılamadı. Hatta Sayın Abdülhamit Gül de, Sayın Adalet Bakanı da valla telefon dokunulmazlığını da ilk defa duyuyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani biraz da Amerikan makamlarını dolaylı bir yoldan kınamış oldu. Bakalım bu krizde nereye gidecek? Deniz Baykal'ın, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanlarından ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor. Yaklaşık bir hafta oldu Deniz Baykal hastaneye kaldırılalı. Beynindeki bir damardaki tıkanıklık ve onun sonucunda da işte beyinde kanama ve ciddi bir koma hali devam ediyor. Deniz Baykal uyutulmaya devam ediyor. Bazı olumlu bulguların olduğu söyleniyor doktorlar tarafından ama bilinci hala kapalı ve yoğun bakımda tutulmaya devam ediliyor yaklaşık bir haftadır. Hafta sonunda iki uygarlık karşıtı, iki kültür, sanat, edebiyat yani medeniyet karşıtı harekete tanık oldu Türkiye kamuoyu. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da 15. İstanbul Bienali'ne koşut olarak düzenlenen bir sergiye yapılan baskındı. Nakkaştepe'de, İstanbul Nakkaştepe'de Abdülmecit Efendi Köşkü var ve orada bir sergi düzenlenmiş. Ünlü iş adamı, işte bu Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı Ömer Koç'un koleksiyonundan eserler sergileniyor orada. Bu eserlerden bazılarını bazı kişiler kendileri açısından ahlaka mugayir yani genel ahlaka aykırı bulmuş olacaklar ki gittiler biz bu eserlerin burada sergilenmesine uygun bulmuyoruz diye. Sen kimsin de uygun bulmuyorsun dedirtecek bir tavır içine girdiler. Neymiş efendim işte çıplak heykeller varmış orada şuymuş buymuş. bir tane eser. Ron Mook'un eseri, Hırka Altındaki Adam. Böyle bir hırkayı üzerine koymuş, bağdaş kurmuş, çıplak bir adam figürü var. Orada bir heykel. Efendim, o burada sergilenemez. Niye? Babanın yeri mi orası? Adam satın almış, orayı müze haline getirmiş, orada da eserleri sergiliyor. Çıplak heykelde sergiler, giyinik heykelde sergiler, yarı giyinik heykelde sergiler. Sen kimsin o sergiye engel olmaya çalışacak? Sen kimsin orada ya da herhangi bir yerde çıplaklığın sergilenip sergilenemeyeceğine karar vermek? Sana mı düşüyor? Sen misin oranın sahibi? Sen sanatsal eserlerin çıplaklığını ya da yarı çıplaklığını ya da giyinikliğini saptamaya yetkili bir merci misin sorusunu sorarlar adama. Ama bu bir grup insan gitmiş işte orada sergiyi basmaya çalışmış. Serginin adı da, yani teması da, kapı çalana açılır şeklinde. İşte onlar kapıyı çalmadan girmişler oraya ve girip sergiyi basmaya çalışmışlar. Ama ortada tabii şöyle bir ironik bir gerçek var. Şimdi bu sergiyi bastıkları mekan, yani bina, Abdülmecit Efendi Köşkü. Abdülmecit Efendi son halifesi Osmanlı'nın, 2. Abdülmecit son halife. Kendisinin resim merakını bilmiyorlar herhalde onlar ve yaptıkları tabloları da bilmiyorlar. Hele bir tablosu var ki dünden beri sosyal medyada dolaşıyor, tablonun ismini bilmiyorum ama böyle hani yarı çıplak da değil, anadan doğma çıplak hanımları çizmiş, tasvir etmiş Abdülmecit Efendi. Bayağı bir batılı ülkedeki ressamların çizdiği gibi bir hamam sahnesi ya da işte görüntüsü anladığım kadarıyla. Çıplak hanımlar var orada, yarı giyinik hanımlar var. Yani o zamanın, yani aşağı yukarı 100 küsur sene öncesinin halifesi çıplak insanları tasvir ettiği tablolar yapabiliyor. Ama 2017 senesine geldiğimizde bazı aklı evveller gelip efendim burada çıplak heykeli sergileyemezsiniz, olmaz, ecdadımıza yakışmaz şeklinde böyle fetvalar vermeye çalışıyorlar. Hani komik olmaya çalışıyorlar diyeceğim ama komik değil tabii. 2017 senesinin Türkiye'sinde böyle şeyleri yaşanması komik değil. Bir de sosyal medyada gördüm, Osmanlı Hanedanı'nın işte kalıntısı olduğunu öne süren bazı figürlerde olmaz efendim, Abdülmecid'in ecdadımızın köşkünde böyle bir şey sergilenemez diye. O zaman şunlara o tabloları gösterin de otursunlar yerlerine diyesi var insanın. Bir çirkinlik de cumartesi günü Kayseri'de yaşandı. Kayseri'de bir kitap fuarı var. O kitap fuarına katılmak üzere oraya çok sayıda yayıncı, çok sayıda yazar gitti. İşte imza günleri falan yapmak üzere. Oraya giden yazarlardan bu hani antikapitalist Müslümanlar Hareketi'nin lideri ya da temsilcisi konumunda tanıdığımız İhsan Eli Açık. Yazar İhsan Eli Açık'a fiili saldırı oldu. Küfürle, sözle, hatta üzerine yürüyenler oldu. Güvenlik kuvvetleri tabii zarar görmesini engellediler İhsan Eli Açık'ın ama İnsanın akıllarını orada kullandıkları sözlerden, orada aldıkları tavırlardan ve yaptıkları fiili müdahaleden, yapmaya çalıştıkları müdahaleden insanın aklına Sivas Madımak olayları, o günler geldi. Yani bir Madımak saldırısı görüntüsü vardı. Görüşlerini beğenmediklerini tasvip etmedikleri bir yazarı belki de bıraksalar orada linç etmeye çalışacak bir kalabalıktan söz ediyoruz. Son derece vahim bir şey. Kitap yazan, konuşan, fikir söyleyen insanlara defolun buradan, sizi istemiyoruz filan şeklinde fiili saldırıda bulunmaya çalışmak, işte aynı Aziz Nesin'in de aralarında bulunduğu Sivas'ta Madımak Oteli'ndeki aydınlara yapılan saldırıyı hatırlattı ki o saldırı başarıya ulaşmıştı. Ulaştığında da ne olduğunu gördük. FETÖ davalarına bu hafta da devam edilecek. Bugün başlayacak davalardan tabii gözler en fazla İstanbul'da bu iş adamlarının da FETÖ'nün işte iş adamları bağlantısı olarak da adlandırılan o davanın sanıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu bir grup sanık yargılanmaya başlayacak. Silahlı terör örgütüne üyelikten 15 yıla kadar hapisleri isteniyor. Biliyorsunuz bu Ömer Faruk Kavurmacı, yani Kadir Topbaş'ın damadı, önce gözaltına alınmıştı. Sonra sağlık gerekçeleriyle serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılma yoğun tepkilerle karşılaşmıştı. Yani ne o damat diye serbest mi bırakıyorsunuz diye, bir de Bülent Arınç'ın da damadı o şekilde de serbest bırakılmıştı. Yani mühim kişilerin, hatırlı kişilerin damatları, yakınları filan serbest bırakılıyorsa, o zaman bu davanın ciddiyeti nerede kalır? Garibanları ya da ne bileyim işte hiçbir arkası torpili olmayan tutuklu yargılayacaksınız, bu damatlar serbest kalacak şeklinde tepkiler vardı. Sonra tepkiler üzerine bu Ömer Faruk Kavurmacı da, yani Kadir Topbaş'ın damadı da tekrardan gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Bu dava o anlamda işte öyle bir geri planda da görülecek denilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe tasarısının görüşmeleri başlayacak, işte komisyon aşamasından itibaren. Dolayısıyla meclisi şöyle bir iki aylık bir bütçe maratonu bekliyor. Tabii bu vesileyle de siyasetin mecliste tekrardan ısınması da söz konusu olacak. Meclis demişken, iki önemli yasa tasarısının iktidar partisinin oylarıyla ya da araştırma soruşturma önergesinin iktidar partisinin oylarıyla reddedildiğini hatırlatalım. Burada geçen hafta boyunca sıkça gündeme getirmiştik. Ben şahsen sosyal medyada da sıcak tutmaya çalışıyorum bu konuyu. Bir tanesi bireysel silahlanma meselesi. Biliyorsunuz canlar yitiyor. Çocukların, kadınların ya da herhangi bir masum vatandaşın canının yitmesi bu ülkede herkesin birincil öncelikli sorunu olması gerekiyor. Yani bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. En büyük görev de milli iradeye, yani parlamentoya, yani yasa yapıcılara düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinden biri Balıkesir Milletvekili Sayın Mehmet Tüm bunu bir soruşturma, araştırma önergesiyle gündemine taşıdı meclisin. Yani gelin bunu bir ele alalım ve gereken yasal düzenlemeleri yapalım anlamında bir girişimde bulundu. Ve iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Reddetmek ne anlama gelir? Bireysel silahlanma meselesini biz önemsemiyoruz. Bu iş böyle devam etsin. İnsanlar da ölsün. Çocukmuş, kadınmış, yaşlıymış, erkekmiş, bilmem neymiş, gençmiş. Ölsün arkadaş. Bizim umurumuzda değil demektir. Bunun Türkçesi budur. Nokta. Başka tartışmaya gerek yok. Yahu adam diyor ki, ya da işte bir ana muhalefet partisinin bir mensubu diyor ki, insanlar ölüyor. Beyler gelin bir şey yapalım diyor. Ya gereği yok ya, sen muhalefetsin zaten, siz hiçbir şeyi böyle iyi niyetle getirmezsiniz. Bizim yaptıklarımızı kötülemek için getiriyorsunuz bu önergeyi reddediyoruz kardeşim dendi. Bu ağır bir ayıptır, ağır bir insanlık suçudur. Bu konuda bir şeyler yapılmasını önlemek. Adalet ve Kalkınma Partisi bireysel silahlanmanın önlenmesi için yapılan bir girişimi, en ufak bir girişimi engellemiştir. Bu vebal boyunlarındadır. Nokta. Gerisini tartışmaya bile gerek yok. Bir şey daha yaptılar. Yine bir başka muhalefet partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi de hani muhalefet partisinden çok AKP'nin biraz da koalisyon ortağı konumunda bulunuyor. O partinin milletvekilleri de sentetik uyuşturucular meselesini, yani her gün sokaklarda yüzlerce, binlerce gencin mahvolmasına neden olan, artık okulların önünde satılmaya başlanan, artık 13-14-15 yaş seviyesine inmiş olan o sentetik uyuşturucular meselesinin soruşturulması ve bu konuda bir şeyler yapılması için, yani insan hayatlarının kurtulması için bir girişimde bulundu. Yine parlamento çatısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bunu da reddettiler. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri 1- bireysel silahlanma, 2- sentetik uyuşturucular konusunda bir şeyler yapılması çabalarına taş koydular, karşı oy kullandılar, reddettiler. Bunu hepimizin soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Hiçbir partinin üyesi değilim. Hiçbir partinin taraftarı değilim. Hayatım boyunca iddiayla söylüyorum. Beni bilen bilir, tanıyan tanır. Bu konuyu da senelerdir herkesle oturup çatır çatır tartışıyorum. Hiçbir partinin, hiçbir siyasi partinin üyesi değilim. Hiçbir siyasi partiye de oy vermedim. Ama bakın, bir siyasi parti sırf iktidarda diye, sırf eleştiriye tahammülü yok diye ülkenin en can alıcı böyle iki sorununa, bir bireysel silahlanmaya, iki sentetik uyuşturucular meselesine bir çare bulunması yolundaki en ufak bir girişime, araştırmaya, soruşturmaya ya da yasa önergelerine hayır oyu veriyor. Bunu da herkesin not alması gerektiğini vurguluyorum. Şırnak'ta geçen hafta bir iş cinayeti işlendi. 7 işçi katledildi iş cinayetinde. Kaza değil, göçük möçük kaza filan deniyor. Hayır, kar hırsı, rant hırsı, ihmal ve denetimsizlik sonucu iş cinayetleri işleniyor bu ülkede. Şırnak'ta da bir kömür madeninde işlendi. 7 işçi hayatını kaybetmişti. Bunların sayısı 8'e çıktı hafta sonunda. Çünkü yaralananlardan biri daha hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden 8. işçi, yani işçi cinayetine kurban giden 8. işçi 18 yaşında bir genç. Yani belki de hani ay farkıyla çalıştırılması yasal bile olmayan bir genç. Orada gencecik insanların yer altına sokulup orada son derece insani olmayan koşullarda ve işte ölümcül koşullarda çalıştırıldığında bir kanıtı olarak bu cenazede o öteki öldürülen işçilere, cinayete kurban giden, iş cinayetine kurban giden işçilere eklenmiş oldu. Allah rahmet eylesin. İşçilerden söz açılmışken yine işçiler hakları için yürüyorlar. Hakları, hukukları, adalet için, işleri açları için yürüyorlar. Şişecam işçileri biliyorsunuz haklarını aramak için ve sendikayı da tabii bu anlamda protesto etmek için Lüleburgaz'dan Tuzla'ya, yani Şişecam fabrikasının ya da Şişecam işletmesinin merkezine bir yürüyüş başlattılar. Zaman zaman olağanüstü hal gerekçesiyle engellerle karşılaşıyorlar ama bu yürüyüşü iş, aş, adalet temasıyla sürdürmeye çalışıyorlar. İşçilerin de bu direnişi de hafta sonunda emek dünyasına damga vuran hadiselerden biriydi. Ve bir de spor hadisesi aktaralım. Dün İstanbul'da bir hadise vardı. Neydi? Derbi vardı. Hani dünya derbisi olarak büyütülen bir derbi vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Galatasaray ev sahibiydi. Seyrantepe'de Türk Telekom stadında oynandı. Ama hiçbir işe yaramadı. Yani o kadar büyük bir beklenti yaratıldı. Derbi işte şu olacak, bu olacak diye. Kazanan yok. Gol yok. Heyecan yok. Doğru düzgün futbol yok. Ben de oradaydım şahsen. Merak ettim, gittim. Yani hani Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bütün futbol severlerin ya da spor severlerin ilgisini çekecek bir hadisedir. İki takımdan birini tutmadığım halde ben de gittim seyretmeye. Ama emin olun maç bitmeden çıkıp gittim. Çünkü sabaha kadar oynansa gol olmayacağını ve sabaha kadar oynansa futbol adına bir güzellik yaşamayacağımızı anladım. Hakem tartışmalı kararlarla derbiye damgasını vurdu. Bir kırmızı kart vardı. Galatasaray ile Belhanda oyundan atıldı. Yani o hadiselerin haricinde işte bir hakemin kafasına bir cisim atıldı, maç bir müddet durdu. Gerilim vardı, işte heyecan, hani heyecan derseniz vardı ama futbol adına bir şey yoktu. Dolayısıyla Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ikişer puan kaybetmesi anlamına gelen bir derbi oynandı. Galatasaray kazansa kopup gidecekti. En yakın rakibiyle işte Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltecekti. Tabii Beşiktaş da öteki takımlarla da açacaktı arasını. Ama bu olmadı. İşte fark aynı kaldı. Şimdi tabii Beşiktaş bu akşam Başakşehir ile oynayacak. Eğer Beşiktaş galip gelir, 3 puan alırsa iki rakibine de yaklaşmış olacak. Hatta Fenerbahçe'yi de geçmiş olacak. Ama daha ligin başlarıdır. 9. 10. hafta. Dolayısıyla daha hiçbir şeyin belli olmayacağı bir ortamdan söz ediyoruz. Hani o koptu gitti, tamam şampiyonluğu garanti falan, bu haftalardan hiçbir şey söylenemez. Herkes bilir. Ben geçen sezon Beşiktaş taraftarı olmama rağmen de böyle 5-6 hafta kala herkes tamam ya Beşiktaş buradan sonra bırakmaz falan dediği sıralarda dahi, hatta 3 hafta kala dahi hiçbir şey daha bitmemiştir. Son maçın son düdüğü çalınmadan, son topuna vurulmadan daha şampiyonluk belli olmaz demiştim. daha ligin 34 haftalık maratonun 10. haftasında, 9. haftasında şu şampiyon olmuş, bu kopmuş, ötekisi havlu atmış şeklinde değerlendirmeler bence çok erken değerlendirmelerdir. Bakalım neyse, sonuç olarak dün su tadında bir derbi yaşadık ve 0-0 bitti. Liginde böylelikle kalitesi de biraz ortaya çıkmış oldu. Yani böyle işte yüz milyonlarca, milyarlarca liralık transferler yapıyorsunuz ama sonuçta da bakıyorsunuz ortada bir şey yok. Türkiye'nin de en güzide kulüplerinden iki tanesi dün sahadaydı. Baktığımızda hiçbir şey yoktu. Evet, gündem spor dahil böyle. Saatlerimiz 7.34'ü gösteriyor. Şimdi artık gazeteleri okumaya başlayacağız.
Manşetler.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinde Kerkük'te etnik mesaja yasak diye bir manşet görüyoruz. Hürriyet'in muhabiri Sebati Karakut, foto muhabiri kendisi, oraya gitmiş ve Kerkük'te olan bitenleri hem anlatmış hem görüntülemiş. Irak ordusunun Haçlı Şabi desteğiyle Peşmerge'den aldığı Kerkük'te duvarlardaki etnik ve mezhepsel sloganlar Irak bayrakları boyanarak kapatılıyormuş. Haçlı Şabi de kent dışına çıkarılacak deniliyor. Irak merkezi hükümetinden gelen emir üzerine Kerkük'te etnik ve mezhepsel simge ve bayrakların asılması yasaklandı. Haçlı Şabi'nin sloganları dün teker teker boyandı deniliyor. Bu arada bir köprünün de patlatılma anına ilişkin görüntüler yayınlanmış. İşte patlatılma anından bir kare var. Orada köprünün havaya uçurulduğu belirtiliyor. Askerlerin geçmesini önlemek amacıyla bir kısmı havaya uçurulmuş. Peşmerge ile Haçlı Şabi'yi ayıran ya da Peşmerge ile Haçlı Şabi'nin bölgelerini ayıran bir köprüden söz ediyoruz. Hürriyet gazetesi bu haberin hemen solunda, yanında tek sütuna alt alta Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın değişik yerlerdeki konuşmalarını vermiş. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından bir gece ansızın vurabiliriz sözlerini öne çıkarmış. Demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı, nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa evet bir gece ansızın vurabiliriz. Birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duyduğumuz sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar demiş. Galiba orada cümlede bir hata var. Saygı duyduğumuz sürece diyor. Saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Olacak herhalde. Bilmiyorum, hani dizgi hatası mı yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından mı öyle çıktı. Ama yani orada bir anlam hatası var. Onu da yani ben yanlış okumadım. Öyle yazmışlar. Sayın Başbakan'ın da Elazığ'da Ağın'daki Kara Mağara Köprüsü'nü incelediği görüntüler var. Havadan helikopterle uçuş yapmış. Oradan işte bir klasik poz vardır ya, böyle Sayın Cumhurbaşkanı ya da Başbakan bir yerde helikopterle bir yerin üstünden uçarken içeriden böyle camdan bakarken bir fotoğrafını çekerler. O poz var. Kılıçdaroğlu, özür dilerim, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yaşam tarzının güvencesi CHP'dir demiş. Vaizelerle buluşmuş hafta sonunda. Vaizeler. Kılıçdaroğlu, bize yönelik ithamlara inanmayın. Birbirimizi daha yakından tanıma konusunda gecikme yaşandığının farkındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz din ve vicdan özgürlüğünün savunucusuyuz demiş. Yani partisine yönelik olarak bunlar işte dine karşı, inançlara karşı, yaşam tarzı konusunda işte şeyleri var. Bizim yaşam tarzımıza saygı göstermiyorlar şeklinde iddiaları çürütmeye çalışmış. Diplomatik telefonu da görmüş olduk demiş Sayın Adalet Bakanı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin o İstanbul'daki konsolosluğundan tutuklanan personelin telefonunu talep etmesi meselesiyle ilgili olarak. 5 Amerikan Başkanı dün işte o kasırga kurbanlarının anısına ya da o kasırga kurbanlarının yaralarının sarılması amacıyla yapılan bir konser var, bir etkinlik var. Oraya 5 eski Amerikan başkanı el ele katıldılar. Oradan bir fotoğraf var. Baba Bush, onun oğlu George W. Bush, daha eski başkanlardan Jimmy Carter, sonraki başkanlardan da Bill Clinton ve Barack Obama hep birlikte orada konserde, hatta zaman zaman şarkıları da eşlik etmişler. Kerkük Talabani'nin cenazesinde düştü diyor Hürriyet'in pazartesi röportajı. İpek Özbey yapıyor bu 360 derece logolu röportajları. Bu hafta da Kerkük'te eskiden görev yapan bir emekli asker Metin Gürcan'la konuşmuş. Kerkük ve Rakka'daki gelişmeleri değerlendirmiş Metin Gürcan. Diyor ki, bana göre Kerkük, Türkiye'den hiçbir yetkilinin katılmadığı Talavani'nin cenaze töreninde İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Kudüs Güçleri Komutanı Süleymani mezar başında Fatiha okurken düşmüştü deniliyor. Hürriyet'in yazarlarından Profesör Osman Müftüoğlu, Doktor Osman Müftüoğlu, Deniz Baykal'ın başına gelenleri incelemiş. Deniz Bey'in beyninde neler oldu başlığıyla. Deniz Bey bildiğimiz kadarıyla diyor sağlığına dikkat eder. Bu nedenle hep dinçtir diyor. Hatta Deniz Baykal'ın da böyle yüzerken denizde bir fotoğrafını koymuşlar. Diyor ki Osman Müftüoğlu, peki ne oldu da beyninde 8 büyüklüğünde bir deprem gelişti? Mücadele ettiği sorunla yüz yüze geldi. Merak ediyorsunuz. Merak ediyorsanız buyurun demiş. İç sayfalarda anlatıyor neler olmuş olabileceğini. Hürriyet bütün diğer gazeteler gibi, yani hemen hemen bütün diğer gazeteler gibi dünkü derbiyi de sürmanşetten vermiş. Kazanan yok şeklinde bir başlık atmışlar. İşte karşılaşma sırasında yine bir tartışmalı pozisyon sonrası Cüneyt Çakır'ın etrafında toplanan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların o itiraz anının fotoğrafı var. 0-0 biten derbide kazanan yok diyor Hürriyet gazetesi. Hürriyet sağ üst köşedeki Zarif Latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanını Nur Fettahoğlu hanımefendi için kullanmış. Kimdir Nur Fettahoğlu? Ben bilmiyorum ama demek ki önemli bir hanımefendi. Onur biliyor mu? Onur biliyormuş. Oyuncuymuş, oyun oynuyormuş Nur Fettahoğlu hanımefendi. Ne oyunu oynadığını burada yazmamışlar ama oyun oynuyormuş. Nur Fettahoğlu setlere dönmesini sağlayacak kadar iyi bir proje gelmemesinden yakınmış. Yani gel oynayalım demişler ama hayır oynamam, benim setlere dönüp oyun oynamamı sağlayacak ciddiyete bir proje yok. Eğer öyle bir proje getirirseniz oynarım demiş. Bana da öyle bir proje getirin, ben de oynarım. Sonra benden de oyuncu diye söz ederler. Bir yerde benim de ismim geçer. Zafer Arapgirli kim lan bu ülke? Zafer Arapgirli kim filan diye sorarlar sonra. Oyuncu abi diye ötekisi de ona cevap verir. Ne oynuyormuş? İşte oynuyormuş bir şey filan derler. Ama şimdi hani hakkında yemeyelim. Nur Fettahoğlu öyle Zafer Arapgirli ile filan kıyaslanacak bir figür değil. Figür değil Allah için. Yani güzel bir hanımefendi gerçekten de hani iyi ve kaliteli bir proje talep edecek ve gelmezse oynamıyorum diyecek. Onu demeyi hak edecek kadar da güzel bir hanımefendi. Allah onu setlere ve oyun oynadığı sahnelere bağışlasın diyerek Hürriyet'i de kenara koyalım ve geçelim hemen Habertürk gazetesine. Kanser ilacını fitness tüketti diyor Habertürk gazetesi manşetinde. Şu hadise: meme kanseri ilacına meme sarkmasını önlüyor diye vücut geliştirmeciler hücum etmiş, stokta ilaç kalmamış, hastalar isyanda diyor. Meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifen etken maddeli ilaç Mayıs ayında tükendi. Hastalar kara borsadan ilaç alırken yaşanan krizin perde arkasında spor salonlarının olduğu ortaya çıktı. Salonların vücut geliştiren üyelerinin kış gelmeden 4 hafta kullanmaları gereken kürler için kanser ilacını aylar öncesinden topladığı öğrenildi. Tüyler ürpertici. Düşünebiliyor musunuz? Meme kanserisiniz, ilaç bulamıyorsunuz. Yahu nerede, nereye kayboldu bu ilaç diyorlar. Diyorlar ki vallahi fitnessçiler aldı. Nasıl olur ya? İşte onların memelerinin sarkmasını önlüyormuş falan filan. Yani son derece tabii enteresan bir. Normal fiyatı 25 ila 52 lira olan ilaç internette 3-4 katı fiyata satılıyormuş. Eczacılar Birliği, eczane dışında satış yapanlar suç işliyor demiş. Gerçekten bu ilaçların böyle bir denetimsiz falan satıldığı anlamına mı geliyor bilmiyorum ama ciddi bir hadise. Yani kanser hastaları ilaç bulamıyor ama diyorlar ki vallahi o ilaçların hepsini şeyciler topladı. İşte fitness salonları nasıl olur? İşte vücut geliştirmeciler kullanıyor. Tabii absürt bir hikaye ama yani yakınları ya da kendisi kanser hastası olanlar, meme kanseri tedavisi görmek isteyenlerin tüylerini diken diken edecek bir haber bu. Hemen yanında koltuk değil hizmet için laflarını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle buluşmuş. AK Parti Gençlik Şurası'nda konuşmuş. Bu yola koltuk sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri sizler devralacaksınız demiş. Genç kızlarla böyle buluşması, hatta birini böyle elinden sevgiyle tutuyor. Genç hanımlar da